Ayrım 12. Fena Halde Leman, Atilla İlhan. Sayfa 132. Mevsim sonbahar ama pencereler açık, tül perdeler hafif hafif kımıldıyor. Bancoya benzettiğim ama banco olmadığı kesin bir çalgı bir köşeye yatırılmış. İpek tüyleri uzun uzun ve piyano siyahı kedisi haydut sırtını kamburlaştırmış. Hacı Hanım'ın ayakları dibinde nazlanıyor. Hacı Hanım her zaman nasılsa öyle, tam bir doğulu. Yaşına rağmen tek kır düşmemiş abanoz siyahı saçlarına şöyle bir tülbent atıvermiş. Salıncaklı koltuğundan kalkmaksızın bizi karşılıyor. Bir bakıma içtenlikle, bir bakıma kendini ağır satarak. Ekrem eğilip elini öptü. Yürek çarpıntıları içinde ben de aynı şeyi yaptım. Çok önceden böyle davranmam gerektiğini söylemişti çünkü. Hacı Hanım gülüşünün altın pırıltısıyla gözlerimi kamaştırıyordu. Boylu boslu bir kadın, esnek ve adeleli vücudu hiç bozulmamış. Daha çok karanfil, biraz tömbeki kokuyor. Güleç yüzü sıcacık sesiyle hoş geldiniz filan diyor ama şaka yollu yapıyor bunu. Evine adım attığı andan itibaren nedense suratı asılan Ekrem sözlerini bana çeviriveriyor. Özetlediğini zaman zaman tek kelimeye indirgediğini hissediyorum. ''Saçlarını böyle niye kesmişsin?'' onu soruyor. ''Seni Leman diye çağıracakmış. Adını beğenmedi. Burada rahat edecek. Yalnız sevgi ve şefkat bulacakmışsın. Evden yıllarca uzak kalmış olmamı affediyor. Bunun sebebi ona getirdiğim kıymetli hediye. Yani sen. Sarışın bir ışık demeti diyor sana. Güneş parçası diyor. O evlendiğinde 14 yaşındaymış. Senesine beni doğurmuş.'' Sevdiğin yemekleri söyleyeceksin. Mutfağa nasıl yapıldıkları tarif edilecek. Belki bizim yemekleri yiyemez diyor. Evlendiğimiz iyi olmuş. İki kişinin yalnızlığı, tek kişinin yalnızlığına yeğlenirmiş. O unutamadığım salı gününden başlayarak yeni bir duygunun tadını öğrendim. Güven altında yaşamanın, bir bakıma varlıklı kadınların zamanı gönüllerince kullanabilmelerinin tadını. Yeni bilmediğim bir çevrede her şeyi sil baştan keşfedecektim. Kelimeleri, sesleri, eşyaları ve insanları. İzmir'de sonbahar bitmek bilmiyordu. İnanılmaz irlikte bir güneş batıya devrilirken kara batakların teyellediği körfezi kana boyadığını görüyorum. Yumuşak bir rüzgar camları okşamaktadır. Yıldız yağmurları beni şaşırtıyor. Hele sabaha karşı ayın bir mavi ve yeşil çılgınlığı ortasında battığını görmek. Gecenin bir saatinde dinlenmiş vücudum huzur içinde uyanıp kocamın düzenli nefeslerini dinliyorum. Ne kadar mutluyum anlatamam. Her dakika mutluluğumdan dolayı kendimi kutluyorum. Çünkü bütün bu saptadıklarım mutluluktan başka bir şeyi kanıtlıyor olamaz. Güvenceye bağlanmış kararlı, korkusuz ve rahat bir hayat. Emrullah Raci Bey'in evi günden güne çevremde hayli büyük bir köşk olarak kesinleşiyor. Birbirini kesen loş koridorları, en ufak gıcırtıyı emiveren yolluklar örtülü köhne merdivenleri, hemen bütün duvarlarına dağıtılmış usta işi kutsal yazılarıyla tam bir eski zaman köşkü. Böylece her anının, her yerinin ayrı bir özelliği, ayrı bir çekiciliği olan benim için epeyce değişik bir evrende yaşamaya başladım. Bu evrenin merkezi hiç tartışmasız Hacı Hanım. Bazen köşkün herhangi bir köşesinden siyah bir alev halinde fışkırır. Bazen bütün bir akşam üstünü odasında düşüncelerine dalmış, nargilesini tokurdatarak geçirir. Bazen cümbüşünü o bancoya benzeyip de banco olmadığı kesin çalgısını çaldığını işitiriz. Bulaşıcı bir neşe dalga dalga ortalığa yayılır, herkesi sanki gümüşten bir aydınlığa boğar. Hacı Hanım beni hem etkiliyor hem aşıyor. Dilini henüz anlayamadığımdan sırrını davranışlarını kılı kılına izleyerek çözmeye çalışıyorum. Türk hayatımın ilk ve önemli gerçeği o. Pek farkında olmadan etkisinde kaldığım, etkisinden hoşlandığım da doğru. Açık konuşmak gerekirse burada her şey beni çok sevindiriyor. Aceleci, genç irisi bir yağmur kendini salıvermiş. O dakika kristalden kesilmişe dönen ağaç yaprakları fısıl fısıl aşk sözleri fısıldaşıyorlar. Saçaktan saçağa dem çeken kumrular onlara katılıyor. Eşeğiyle sokaktan geçen sebzecinin dik sesi. Yağmur altında gülüşerek yıkanan domateslerin, yeşil biberlerin, kadife patlıcanların renkli çığlıkları. Hacı Hanım basıyor kahkahayı, altın dişlerinin göz kamaştırıcı parıltısı aynalardan aynalara vurup şıkır şıkır suratıma yansıyor. Canı konuşmak istedi mi, ha bana konuşmuş ha kendisine, hiç fark etmez. İkimiz de dediklerinden tek kelime anlamadığımız halde o hararetli hararetli bir şeyler anlatır durur, ötesini hiç umursamaz. Ya da silah patlatır gibi bir kahkaha daha koyverir. Tek karanlık nokta Ekrem. Paris'te soğukkanlı bir gentleman'den farksız adam burada hiçbir işe yaramaz, sinik bir çocuk oldu çıktı. Şehirde yapılacak bir işi olmadığı halde sabah erkenden çıkıyor, akşamları geç vakit dönüyor. Annesine onca saygı gösterdiğini görüp bu aşırı saygıdan biraz eksiklendiğini sezmesem ondan çekiniyor diyeceğim. Eksikleniyor, evet, kelimesi bu. Bir gün Hacı Hanım radyodaki oyun havalarından coşup ortaya fırladığı gibi salonda kıvırta kıvırta oynamıştı. Oynamanın da böylesi. Omuzlarından yola çıkan bir titreme, hızlandıkça hızlanarak göğüslerine iniyor, kalçaları sanki anafora kapılmış, durdukları yerde duramıyorlar. Hele göbek atışı. Ekrem sesinde saklı bir hınçla demişti ki, annemin sağı solu yoktur. Ne şehir hayatına intibak edebildi, ne yeni hayatımıza. Biraz köylü, fazlasıyla Osmanlı kaldı. Ilık bir sonbahar gecesi, ana oğul bütün akşam Türkçe tartışıyorlar. Ne şakacı bir gece. Yağmurunu Allah bilir nerelerde unutmuş. Kuru sıkı gök gürültüleri yalancı şimşekleriyle ılımlı bir kışa haber veriyor sanki. Samanyolu'nun en uzak yıldızlarını insanı irkilten bir netlikle görebiliyorum. Bu beni heyecanlandırıyor. Heyecanımı paylaşmak amacıyla kocama döndüğüm zaman o hala tartışmanın etkisi altında ters türs bir şeyler söyleyip lafımı ağzıma tıkıyor. Kedisini oğlundan ziyade sever. Kuşkusuz bu böyle. Nedenini sorsam mı? Yarım yamalak niyetleniyorum. Cevap vermiyor ki, sadece içini çekiyor. Öldürücü olduğu kesin ama ne olduğu saptanamamış bir hastalıktan acı çekercesine. Yan yana sırtımızı birbirimize dönerek uykuya hazırlanıyoruz. Umutlarımızı, öfkelerimizi ve özlemlerimizi içine koyup saklayabilmek için gecede birer delik açabilsek. Anayla oğul arasındaki ilişkinin gizli bağlarını birer ikişer öğrendikçe şu gerçek bütün çıplaklığıyla meydana çıktı. Hacı Hanım'a yaklaşırsam Ekrem'den uzaklaşmış olacağım. Ekrem'e yaklaşırsam Hacı Hanım'dan. İkisini aynı içten yakınlıkla benimsemek olmayacak şey. Birisi sevgide ölçü tanımayacak derecede tutkusal, öbürü alıngan da ondan. İyi ama çok daha ilginç görünen Hacı Hanım'ı feda mı etmeliyim? İkisinin arası bir yol tutayım diyorum. Bu da beni ister istemez insanlığın baş kuralı iki yüzlülüğe götürüyor. Ekrem evde olmadığı sürece güzelliğimin, sağlığımın üzerine titreyen, her tehlikeye karşı beni dişi kaplan gibi korumaya hazır Hacı Hanım'layız. Ekrem döndü mü yumuşak başlı ve müşfik olarak istediği an elinin altındayım. Her söylediğini tartışmadan onaylıyorum. Sonunda elbet başlarken neredeysem orada buluyorum kendimi. İçtenlik yerini oyuna bırakıyor, daha gerçek görüneyim diye oynuyorum. Doğal olanı abartıyor, olması gerekeni gizliyorum. Duygusal cambazlık, zor zanaat. Özellikle insan günün birinde doyumsuzluğunu saptarsa, hiç değilse cinsel yönden. Bu konuda üstlenmek zorunda kaldığım sorumluluk gerçek sorumluluğuma uymuyor. Gizli eğilimlerime uygun düşse de sonradan bir hayli gelişecek bir hükmetme eğilimim olduğunu o zamandan biliyordum. Önceki deneylerimle çelişiyor. Hanidir okşamaktan çok okşanmaya alışmışım ben. Oysa Ekrem rollerimizi değiştirmeyi hiç düşünmüyor. Hep o edilgin tutumda. Düşünse daha yaygın bir adeti benimsemiş olacağız. Daha da mantıklı. Sıcak iklimin kıvılcımları çıtır çıtır damarlarımın içinde dolaşıyor. Sinirlerim yay gibi gerilmiş, garip bir doyumsuzluğa terk edilmişim. İlk günlerin rahatlığı kalmadı. Oysa İzmir beni oyalasın diye gözlerimin önünde neler sergiliyor neler. En başta bıkkın ve bezgin, can sıkıntısından ne yapacağını bilmeyen Levantendirini. Arkasından dikenli incelikleri her zaman gözlerimi okşayan narin palmiyelerini. Yıldız bolluğundan çatırdayan yumuşak Kasım gecelerini, hangisini seçeceğimi bilemediğim güneşi bala dönüştürüp içine gizlemiş türlü çeşit meyvelerini, hiçbirini reddetmiyor, ucundan kıyısından hepsinin tadına bakıyorum. Levantenler hariç Türklere ilişkin kötü niyetli imaları asabımı bozuyor çünkü. Bu halkı hiç de dedikleri gibi barbar bulmuyorum. Kendi halinde ve sessiz. Türkçeyi sökmeye karar verdim. Karma karışık, ters yüz edilmiş bir dildi. Kuralı muralı yoktur. İçinden çıkamazsınız dediler. Öğrenmeye girişir girişmez ses üzerine kurulu yazımının kullanışlılığı, kurallarının mantıklı sağlamlığı ile beni şaşırtıyor. Türkçe yazabildiğim ilk kelime bir isim ama akla ilk gelebilecek olanın ismi değil. Havai mavi bloknotumun bir kenarına açık ve seçik olarak Hajo Hanım, aslında Hatice yazıp ağır bir suç işlemişim gibi kabahatli kabahatli sağa sola bakıyorum. Doğru dürüst bir eğitimden geçmediği halde Hacı Hanım bana yardımcı olabilmek için elinden geleni esirgemiyor. Odasına çağırmasın bir koşu gidiyorum. Elimde kağıt kalem, yere bağdaş kurup yarı yarıya teslim olmuş onun diyeceklerini bekliyorum. Kaç yaşında acaba? 50'sinin üstünde mi? Hiç sanmam. Teninde tek kırışık belirtisi göremedim. Vücudu bütün esnekliğini koruyor. Gözlerini kıstı mı dışarıya öyle zeytin yeşili bir ışık fışkırıyor ki yüzünün geri kalan kısmını siliveriyor. Yok eğer o yaman kahkahalarından birisini silah gibi patlatırsa bu defa altın dişlerinin şatafatlı aydınlığı gözlerinden sızan ışığı yok ediyor. Nargile içiyor diyelim. Marpucun kehribar ucunu ağzına götürdü mü dudağının üstünde hayal gibi bir bıyık gölgesi. Hayal gibi ama biçimli, düzeni belirgin. Onu görür görmez içimin karıştığını, çalıştığım kelimelerin söyleniş biçimlerini o dakika unuttuğumu gizlemeli miyim? İlk günden başlayarak o beni ya Leman diye çağırdı ya gelin diye. Peki dilimin ona anne ya da hanım anne türünden bir şey demeye bir türlü varmayışına ne anlam vermeli? Buna engel olan nedir? Neden dolayı Hacı Hanım deyip duruyorum? Git kendi oyunuma düştüm. Birbiriyle karşıt iki rolübün denetimini yitirip onların tutsağı oldum. Kocamla olduğu kadar koyduğum yasaklara rağmen Hacı Hanım'la da kendimi kaç kere tehlikeli bölgelerde, birkaç anlama çekilebilecek durumlarda yakalıyorum. Bunu olağan mı karşılamalı? Çünkü yapmacıklar zamanla alışkanlığa dönüşüyor, gerçeklik kazanıyor. Bu yüzden hangisiyle bir aradayken daha içten olduğumu kestirebilmek olanak dışı. Ya her ikisiyle içtenim bu beni heyecanlandırıyor ya ikisiyle de değilim buysa alçaltıyor. Yoksa hareket noktam oğlunda bulamadığım şeyi annesinde aramaya kalkışmak mı? Böyle bir şeyse iğrenç, belki küçük yalanlarla büyük duygular üzerine oturtulmuş ince bir denge hayali kuruyor, elimde olmayan cinsel kaymalar nedeniyle gittikçe çetrefilleşen ciddi bir çıkmaza düşüyorum. Çünkü önceden saptadığım bir noktada durabilmem adam akıllı zor. Etkileyici bir kişilikle baş başa kaldım mı tamam, öteki yanıma kaydım demektir. Daha çok insancıl olanın kılavuzluğuna uyan arzularım, sözlerim, hareketlerim başlıyor ilkelerimi çiğnemeye. Olay ister ahlak ilkeleri olsun ister olmasın, bunlardan çoğunun zorlama olduğunu kanıtlayamaz mı? Zorlama değilse yapay. Böyle böyle yeryüzünde en olmayacak şey gerçekleşiyor. Kaynanayla gelinin içtikleri su ayrı gitmez oldu. Aklın almayacağını günlük yaşantıya dönüştürüyorlar. Doğal olarak bu Kermo'nun aleyhine sonuçlanır. Nedeni belirsiz bir hummaya tutulmuş gibi gözle görülür biçimde zayıflayan Kermo'nun. Elini ayağını evden bütünüyle çekti. Ortaklaşa yaşantımızı ısıtan, ona ilginç bir serüven özelliği kazandıran her şeyden uzak. Ne sabahları tadına doyulmaz söyleşilerle, saat 10'lara kadar uzayan dört başı bayındır kahvaltılara katılıyor, ne yağmur yağmazsa bahçedeki kameriyede, yağarsa Hacı Hanım'ın odasındaki saat 5 çaylarına. Hele akşam serinliği ortalığı sarınca salondaki ocak başında geliştirdiğimiz muhabbetlere hiç. Bir akşam üzeri gün gitmiş yeni kalenin üstüne yıkılmış. Körfez bir uçtan bir uca duman ve alev içinde. Kermo'yla bir kahvede baş başa aperatif alıyoruz. Çekimserliğinin nedenini dolaylı olarak bana şöyle açıklıyor. Ben egoistlikten korkarım. Hele sevgiyle örtülü egoistlik, bencilliklerin en sinsisi, en ikiyüzlüsüdür. Farkına varmaz, çarkına kapılırsın o anda kurbanı olmak için. Bencil özel bir şey istemez, tek şey ister, onun hayat tarzının, bunun içerdiği evrenin önceden kabul edilmesini. Oysa bu irade ve azminin güçlü bir dişli çark sistemi halinde dışlaştırılmış halidir ki, bizi kaptığı gibi çalkalar, döver, çitiler, kişiliğimizi oluşturan ne varsa hepsini kirli bir su gibi akıtır. Kişiliğine saygı duyan, onu kaybetmek istemeyenler, bu çeşit egoistlerden mutlaka uzak durmalıdırlar. Yorgun akrabalarını mor bir yalıma dönüşüp denize yayılan alevlerin üzerine göndermiş, ağzı sımsıkı kilitli. Bir zaman susuyoruz. Sonunda annesiyle aralarında gittikçe sıklaşan ve sertleşen ailevi tartışmaların sırrını da açıklıyor. Ben nedense hep benim yüzümden tartıştıklarını sanır dururdum. Yanılmışım. Babamdan kalan mirasa el sürdürmez, kanuni akımı alamıyorum. Hepsi onun denetimindedir. Neymiş, Emrullah Raci Bey'in mirası taksim edilemez bir bütün teşkil edermiş. Emrullah Raci Bey'in haremine bu mirası yekpare muhafaza eylemek düşermiş. Haklı olabilir, bir manada fikrine iştirak da ederim beni adamdan sayması şartıyla. Ellerimi elleri arasına aldı. Hayret, avuçlarına soğuk ve ince bir ter yürümüş, diyor ki, doğrusunu istersen yaşadığımız ev bizim evimiz sayılamaz can. Bu hayat bizim hayatımız değil. Annemin evinde onun hayatını yaşıyoruz. İmkanlarımız fazlasıyla mevcut olduğuna göre neden kendi evimizi kurup kendi hayatımızı yaşamayalım? Araya birden Paşa Nuri girdi. Yere diz çökmüş, kollarını iki yanına açmış berbat bir halde. Nasıl olduysa o an gerçekleşiveren bir kurgu. Paşa Nuri'nin ipe sapa gelmez laflarını Kermon'un ağzına yakıştırıyor. Kermon'un yanağındaki sevimli çukuru Paşa Nuri'nin yanağına. Her biri öncekinden daha çarpık bir zincirleme görüntüler sürecine kapıldım gidiyorum. Tam bir kargaşalık içindeyim. Görüntülere denk düşmeyen sözler kargaşalığı daha içinden çıkılmaz bir hale dönüştürüyor. Marilyn bile işe karıştı. Hacı Hanım'ın divanına çırılçıplak uzanmış, elinde nargilenin marpucu. Ben niye bilmem, harıl harıl Hacı Hanım'ın cümbüşünü elinden kapmaya çabalıyorum. Ekrem önüme sarı metalden yuvarlak bir kutu sürüyor. İçi yeşil öksürük pastilleriyle tıklım tıklım. Bir şeyler de fısıldadığını görüyorum ama işittiğim ses onunki değil. Paşa Nuri'nin sesi. Boğaza gayet iyi gelir. Bilhassa çok cigara içiliyorsa. Paşa Nuri uçsuz bucaksız gevezeliğinin enginlerinde kaybolmuştu. Ter taneleri bıyıklarına boncuk boncuk asılmış, sözlerini ortalığı velveleye vererek sürdürüyor. Yo, yo, yarın iki elim iki yanıma gelecek, hakikat neyse onu söylemek iktiza eder. Sizden başka bir kadına gönül vermediğinden eminim. Katiyetle eminim hem. Vaka, Paris'in kendisini nihayet bir kalp sahibi ettiğini tekrarlar dururdu. Lakin kanaat-ı acizaneme göre bu sözlerini sizi ne kadar şiddetle sevdiğini ancak burada Paris şehrinde idrak ettiği şeklinde anlamak münasip olur. Ha bakın, kimseyle şu yahut bu şekilde bir alakası olmamıştır demek istemiyorum. Böyle bir iddia abesle iştigal olurdu. Ne var ki bu matmazelin iddia ettiği gibi onunla Kermo arasındaki bir muaşşaka da abesle iştigaldir. Zira asgari diğerleri kadar mitoman olan bu kızcağız bu aşkı bizzat icat eylemiş. Bunu ispatlamak fazlasıyla kolay yani. Aynı şeyi aynı rahatlıkla iddia edebilecek bir düzine kadar matmazel bulabilirim size. Söylenen laflar yenge, sabun köpüğü, evet rüzgarda sabun köpüğü, ihtiva ettikleri asıl cevheri bulup nasıl çıkarmalı? Nasıl mı? Arz edeyim. Müşahhas vakaları ele alıp kıymetlendirerek. Pekala, müşahhas vakalar bize ne gösteriyor, reca ederim. Kermon'un kadınlarla olan alakalarına katiyen ehemmiyet atfetmediğini, binaenaleyh bu matmazelle olduğu kadar bir başkasıyla da ciddi bir aşk alakası mevzu bahis edilemez. Kaldı ki... Galiba buraya gelmekle hata etmişim. Paşa Nuri Ekrem'i daha şimdiden öyle bir efsane davasıyla sarmış sarmalamış ki hayatıyla ilgili en ufak bir ipucu bile veremez. Verse de verdiği ipucu geçerli olmaz. Kalkacağım sıra kendini sahiden yere atıyor, iki dizi üzerine çöküp kallarını çarmıha gerilmişçesine iki yanını açarak hayati bir ihtiyacını karşılamak maksadıyla benden 100 frank daha istiyor. Tesbihini tüylü parmaklarına dolamış, suratı karmakarışık. Kaymış hayatını durduğu yerde duramayan hayal gücünü düşünüp ona acımamak olası mı? Hele son derece aşağıdan alan bir ağız kalabalığıyla borcunu 2, bilemedin 3 günde muhakkak eda edeceğine mukaddesatı üzerine yemin ettiğini görünce. Bu davranışı bardağı taşıran son damla oldu. Orada 1 dakika daha oyalanamazdım. İstediği parayı verdim, hemen çıktım. Hayret, sırtına kaşla göz arasında saydam bir rob geçirmiş, ayağına yüksek topuklu cam iskarpinler giymiş Marilyn benimle geliyor. Paşa Nuri'nin minnettarlığını ifade etmek için salıverdiği laf sürüsü ardımızdan yolunu şaşırmış kör bir kelebek bulutu halinde patır patır kapıya çarpmasın mı? 12. ayrımın sonu. Sayfa 141.